Kalkıp da şunu halkına anlatamaz Amerika, başta Amerika. Biz berbat ettik, yıllardır uyguladığımız politikalar berbat politikalardı. Bu savaş ekonomisi sonunda bizi batırdı diyecek halleri yok. Bir günah keçisi lazım. Bu da Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Burada Ukrayna haklı, Rusya haklı kısmına girmiyoruz bile. Anlatabiliyor muyum? Fakat bu savaşa Batı'nın ihtiyacı var. Hangi sebepsiz bir savaş bugüne kadar zaten çıkarmadılar. Geçmişteki paylaşım savaşlarına bakalım. Birinci paylaşım savaşı, ikinci paylaşım savaşı. Dikkat edersen hep ya ekonomik krizlerden veya ekonomik krizlerin devamı niteliğinde olan tarihlerde cereyan etti. Yani aklı başında bir tarihçi oturup da neden Hitler'e yol verildiğini, neden Nazilere yol verildiğini, neden Avrupa'nın ve dünyanın böyle bir ateşe atıldığını anlamakta çok güçlük çeker. Ama biz bugün objektif bir gözle o günlere dönüp baktığımızda neler olduğunu gayet iyi anlıyoruz. Her zaman sorun paraydı. Her zaman para ve paraya bağlı güçtü. Bugün de öyle. Değişmedi. Ukrayna-Rusya'nın çatışması aslına bakarsan iki kardeş halktan bahsediyoruz. Evet sorunları var. Çok ciddi sorun. Tarihsel sorunları var. Bunu da kabul ediyoruz. Ama 3. Dünya Savaşı'na evrilebilecek bir savaşı yaşayabilecekleri kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Şu an böyle bir tehlike var
Evet.
Hamza. Bir şeye
Bir
daha
de
burada. Buyur.
şimdi bunlar evet bir 3. Dünya Savaşı'mış gibi yapıyorlar da
Tabii öyle bir
tarihsel de
şey
böyle bir şey
olmayacak.
getiriyorlar da bunun sonucu işte yani öyle bir şey olacak ama sonuç itibariyle bunu simüle edecek ya krizler gelecek. Şimdi içinde olduğumuz derin bir enerji krizi var. Yani bunun doğuracağı şeyi hani hep konuştuğumuz bir şey var ya hükümetler ve halkları çarpıştıracaklar.
Kesinlikle.
Yani dünyada bu kaotik süreç bak bütün ülkeler için he. Bütün dünya için.
Amerika'da
Şimdi
bundan
Kanada'da
azade değil. Amerika'da ne yaptığının farkında bile değil ama o da bu tuzağa çekildi. Hem de başarılı
Kanada'da
çekildi.
bak bugün eylemler devam ediyor. Kamyoncuların eylemi ve halkın desteği. Avustralya'yı görsen halk sokaklarda. Avrupa'da yani bunlar alttan alttan kıvılcımlar geliyor ve alev almanın eşiğinde ve bu alevi de işte o benzin de bu şey olabilir mi senin için? Hayır.
Yapılmaya çalışılan senaryo çok basit. Bunun için çok zeki olmaya gerek yok. Şu Ukraynalı faşist militanlara ve ordunun bir kısmıyla Donbas ve Lugansk'a saldıracaklar. Rusya buna karşılık verecek. El mahkum. Karşılığında Rusya'ya inanılmaz yaptırımlar yapacaklar. Boğazını sıkacaklar. Rusya'nın da Avrupa'ya giden gazla Avrupa'yı terbiye etmeye başlamasını sağlayacaklar.
Küreselcilerin istediği şey
Al
de bu zaten.
sana
Avrupa'da
Güneş.
halkların ayaklanması. Çünkü
Bu
hükümet modelleri, siyaset modeli değiştirilecek. Büyük Reset bunu söylüyor. SDG programı
yıllardır
bunu
biz bunlardan
söylüyor.
yapıyoruz.
Ajanda 2030 bunu söylüyor. Yine
Yıllardır anlattığımız
sermayenin ajandası. Değil mi?
şey bu değil mi? Hatırlar mısın? Biz daha bu olaylar ortada yokken şimdi iki şey söylemek istiyorum burada. 2020 miydi? Pandemi başladığında seninle
Evet.
yayınlarımızda bu
Tabii
olacakları
tabii.
biz böyle anlattığımız
Tabii
zaman
sıra sıra saydık. Şimdi hepsini teker teker yaşıyoruz işte.
sosyal medyada çok anlamlı mesajlar yazıp çizip duruyorlardı. Zaten Türkiye'de herkes her şeyi bildiği için artık onu geçelim mi? Asıl hedefin halklarını devletlerine, halklarını rejimlerine düşman edip rejimleri, devletleri halk tarafından yok edilmeye mahkum bırakmak. Temel hedef budur.
Evet.
Çünkü bunlar başından beri diyoruz en yalın haliyle söyleyelim. Süslü cümlelere gerek yok. Küresel bir yönetim ve küresel bir devlet istiyorlar.
Evet.
Rothschild hanedanının dediği gibi, onun yakışıklı oğlunun dediği gibi küresel sosyalizm istiyorlar. Bu arada küresel sosyalizmden kasıt arkadaşlar bir sosyalizm değil, heveslenmeyin. Yani bu bir şirket sosyalizmi. Her şeyin dünya üzerinde her şeyin bir şirkete ait olduğu, insanların bunu kiralayabildiği. Yaşamınızı kiralatacaklar size arkadaşlar. Yaşamınızı. Oyun bu. Bunu yapabilmek için ulus devletleri ortadan kaldırmaları gerekiyor. Ulus devlet kala kala kim kaldı? Eli ayağı düzgün ulus devletlerden bahsedelim. Rusya, Almanya, Türkiye, eli ayağı düzgün Fransa. Anlatabiliyor muyum? Kalan ulus devletler bunlar. Dünyada çok fazla sayamazsınız. bunların insanlarına, halklarına şunu dedirtecekler. Bu rejimler, bizi yönetenler, beş para etmez tipler. Bu sistem böyle gitmiyor. Ama bakın, bugün bizim yaşadığımız bu problemler de bize devletlerimiz değil, uluslararası bankalar sahip çıktı. Bak faizsiz kredi verdiler bize. Daha o günleri göreceğiz yani. Faizsiz krediler, hatta eksi faiz kredilerin verildiği günleri. Tabii herkes de sevinecek. Ay, hayalimdeki evi alıyorum, hayalimdeki arabayı alıyorum. Sen ömrünü
kiraya veriyorsun. Hiçbir devlet de bunun önüne geçemeyecek.
Geçemez.
Çünkü iş dijital dünyada gerçek.
Kesinlikle.
Siber dünyada ve ulus devletlerin hegemonyasının işlemediği bir evrende.
İstediğiniz kadar kredi kartı borcunuz olsun. İstediğiniz kadar kredi borcunuz olsun. Oturup şu bilgisayarın karşısında belki binası bile olmayan bankalardan krediyi 5 dakikada alacaksınız. Sıfır nerede faizle, sıfır faiz veya eksi faiz bile olabilir.
Evet.
Tak diye hesabınıza gelecek bu paralar. Kendinizi bir anda mutlu hissedeceksiniz. Her şey yoluna girmiş gibi hissedeceksiniz. Birilerinin sizi koruduğu gibi bir algıya kapılacaksınız değerli izleyiciler. Ama temelde insanlığınızı kiraya vermeniz isteniyor.
Evet.
Tamam. Köle olmanız. Zaten şu anda hepimiz bir köleyiz ama toplamda küresel bir çetenin nihai amacına ulaşmaya başladığı günler. Şu anda içinde yaşadığımız günler.
Evet.
Sonuç ne olacak? Dediğim gibi beklentim benim şahsen küçük çaplı bir çatışma Donbas ve Lugansk bölgesinde Ukrayna'nın kendi topraklarını uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarıyla tırnak içinde bunu bahane ederek oralara müdahalesi şeklinde cereyan edecektir. Rusya buna tepki verecektir. İlerleyen aşamalarda Rusya'nın gerçekten ekonomik anlamda bir darboğaza sürüklenmesi. Zaten kırılgan olan bir ekonomiden bahsediyoruz. Yapısal reformlarını tamamlayamamış, eksik kalmış bir Rusya'dan bahsediyoruz. Demografik sorunları olan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Rusya'nın boğazına çöktüğün zaman kesinlikle Rusya'da bunun karşılığını vermeye kalkacaktır. Ben bunun nükleer bir savaşa falan veya yoğunluklu bir savaşa yarayabileceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi küresel krize, enerji ve gıda krizine giden yolda ilk adım atılmış oldu.
Kesin.
Türkiye ne Rusya'yla ne Ukrayna'yla düşman olmak zorunda değil. Fakat Türkiye şu anda uzun yıllardır uluslararası ilişkilerinde, dış diplomaside, dış ilişkilerinde hata üstüne hata yapan bir ülke. Bunu biz Suriye'de çok acı bir şekilde yaşadık. Suriye'de yapmış olduğumuz hatanın karşılığı 8 milyon mülteci. Berbat olmuş sınırlar. Aynısını, bizim derdimiz şu, aynısını hiç olmazsa, çünkü bu ekonomik krizden Türkiye kurtulması mümkün değil zaten. Yani onu konuşmayacağız bile. Hiç olmazsa gençlerimizin canına mal olacak bir maceraya girmeyelim. Tek derdimiz bu. Biz niye Rusya ile düşman olalım? Niye Ukrayna ile düşman olalım? Bak, Türkiye o Montrö anahtarıyla Sovyetler Birliği döneminde dahi Rusya ile en ufak problem yaşamadı biliyor musun? Çünkü Türkiye'nin tavrı netti. Alman faşizmine bile Karadeniz'in kapılarını açmadı. Amerika'ya soğuk savaş döneminde NATO üyesi olmasına rağmen hayır kardeşim askeri varlığını Montrö Sözleşmesi'nin üzerine çıkaramazsın dedi. Türkiye bunu başardı. Peki niye biz şimdi kalkıp da Rusya'yı da Ukrayna'yı da rahatlatacak, dünyayı da rahatlatacak şu açıklamayı niye yapmıyoruz? Türkiye bu işte Sayın Cumhurbaşkanı Putin'i ve Zelenski'yi barıştırmak için davet etti vesaire ama şimdi arabulucu olacaksanız tarafsızlığınızın net ve açık olması gerekir. Biz Türkiye olarak Montrö Sözleşmesi'nden bir adım geri atmayacağız. Böyle bir açıklama yapılması gerekiyordu. Tamam. Ukrayna'ya elbette ki silah satıyor Türkiye. Elbette ki satacak. Türkiye'nin neticede bir savunma sanayisi var. Anlatabiliyor muyum? Yani dünyada her satılan Kalashnikov'un hesabını Rusya'ya mı soruyorlar? Böyle bir şey olmaz. Ama şunu diyebilirdi Türkiye. Kardeşim ben sana insansız hava araçlarımı satıyorum ey Ukrayna. Ama bunu kaldırıp Donbas ve Lugansk'ta kullanmanı tasvip etmiyorum. Bak lafta bile olsa diplomatik bir dille bunu söyleyebilirdi.
Şu ya, anda hayır. Yani daha geçtiğimiz dönemde Montrö hassasiyetlerini gündeme getiren, bildiri yayınlayan ya. Emekli amiraller. Ya bu adamlar bu işi biliyor kardeşim. Emekli olmuş adamlar ya, fikir aynen beğenmiş. Aynen. Sen bunları darbeci diye alıp bunları tutuklamadın mı, yargılamadın mı ya da gözaltına almadın mı? Neyse işte o hukuk süreçler. Sen bu zihniyetten bunu bekliyor musun? Yani bu açıklamanın gelmesini.
Ben bu zihniyetten değil bunu hiçbir şeyi beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Yani kimse kusura bakmasın. Yine saldıracaklar bize. Saldırsınlar. Serbest. Anlatabiliyor muyum?
Ben ama şunu da hesap edemiyor musun kardeşim? Rusya'da yaşanacak.
Bu ülkenin evlatlarının hiç ilgisi olmayan bir savaşta yitip gitmesine karşı duruyorum. İtiraz ediyorum. Evet. Mücadele de ediyorum. Varsa buna itiraz eden, bu kadar kanı bozukluk yapabilecek birileri varsa da buyursunlar. Evet. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bizim ne işimiz var Rusya-Ukrayna Savaşı'nda? Tutturmuşlar Kırım'da. Ne var Kırım'da? Kırım'da ne var? Efendim Kırım Ukrayna'nınmış da. Ruslar gelmişler Ukrayna'nın. Ya bak çok uzak vadede değil Hamza. 3-5 yıla, 10 yıla Rusya-Ukrayna barışır. Bunlar kardeş milletler. Anlatabiliyor muyum? Olan size olur. Sizin ilişkileriniz olur. Bu soğuk savaş yıllarından kalma İslamcı, anlatabiliyor muyum? İslami doktrinler, yeşil kuşak doktrinleriyle dış politika, diplomasi, strateji yapılmaz. Olmaz. Tarihi modası geçmiş işler bunlar. Komünizmle mücadele dernekleri adı altında bu ülkenin gençlerinin birbirine düşüren, yıllarca katlettiren zihniyet kimdir biliyor musunuz? Nazilerin Sovyetler Birliği işgali sırasında Nazi saflarında savaşan Ruzi Nazar, daha sonra Ruzi Nazar bildiğiniz gibi CIA'de çalışmıştır ve Türkiye'de CIA istasyon şefliği yapmıştır uzun yıllar ve onun artığı tiplerdir. Bu tipler yıllarca Rusya'yı bize, yani Sovyetler Birliği'ni bize Çarlık Rusyası gibi anlattılar. İçeride komünizmle mücadele dernekleri kurdular. Ve sağdan soldan gençleri, en zeki kuşağı birbirine kırdırttılar. Şu anda bu zihniyet, yani Alman, ünlü Alman istihbaratçı Gehlen'in çocukları, ki BND'nin de ilk kurucu başkanıdır. Daha önce Nazilerin istihbaratıyla ilgili önemli bir bölümde çalışıyordu. Savaştan hemen sonra tak diye CIA'ye monte ettiler ve Avrupa'da komünizmle mücadelenin en önemli adamlarıdır. Avrupa'da Türkiye dahil uzun yıllar istihbaratın başında olmuş, müsteşar pozisyonunda olmuş insanların da hocasıdır. Birinci elden hocasıdır. Örnek Fuat Doğu rahmetli. Anlatabiliyor muyum? Yani oyunun büyüklüğünü görün. Bu insanlar, bu toprakların çocukları kimsenin babasının keyfine göre ölmemeli kardeşim. Biz bunun derdindeyiz. Yoksa evet. Rusya, Ukrayna şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan. Ya bu bir stratejidir. Bugünün meselesidir. Anlatabiliyor muyum? Derdimiz evet. Bu. Türkiye bu konuda evet. Ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bakın İran gazımızı kesti, ne hale geldik gördük. Yani teknik problem falan diyorlar. Muhtemelen parası ödenmedi. Merkez Bankası'nın son şeylerine baktım mı bilmiyorum. Dolar çıkışları veya girişlerine.
BOTAŞ'a muhtemelen 4 milyar dolar para satmış. Yani düşünsene yani, BOTAŞ'ın bunu piyasadan tedarik etmesi durumunda, bak Merkez Bankası devreye girmezse, ki rutinin dışına çıkarak yaptığı bir uygulama.
Evet.
Aynı güne, ertesi gün dediğim, aynı gün doları 18 lirada biz tekrar görürdük.
Tabii tabii.
O talep piyasada oluştuğu anda.
Tabii.
Orada
tabii.
Ne yapıyor? Kendi giriyor, rutinin dışına çıkıyor falan.
İşler yani bu berbat. Muhtemelen de o parayı şeyden aldılar. Bu bankalardaki dolar hesaplarında vatandaşlar
karşılıklar olabilir. Çünkü
tabii.
Yani tabii. O oradan aldılar. Etmiyorum ama yani, inşallah öyle değildir diye ben hep söylüyorum. Ama benim endişem o yani.
Nereden milletin, geldi yani?
Milletin nereden? Bankadaki parasına mı alıp satıyorlar diye hep soruyorum. İçinde bir ses de daha yok.
Şimdi bak altını yani, getirin diyorlar değil mi? Altın getirin diyorlar.
Altında, milletin yani, altında gözlüktüler.
Yastık altındaki altınınızı getirin diyorlar. Tamam. Ne için evet. istiyorsun sen benim altınımı? Ne için istiyorsun? Altın arkadaşlar, değerli izleyiciler. Siz daha önce de vardı. O yeni bir şey de değil. Yani bankaya gidip bileziğini, altınını koyardın. Fakat evet. geri alırken değil mi? Bilezik olarak, çeyrek altın olarak falan alamazsın yani bu altını. Netice itibariyle evet. bir altın hesabı oluşturmuş oluyorsun. Şu an altın şundan dolayı isteniyor. O altın alınacak, külçe yapılacak. Daha sonra da deli gibi ihtiyacımız olan dolar. Döviz için satılacak. Sen ondan sonra İran 3 gün gazımızı kesti. Neler olduğunu gördük. Hadi onların istediği gibi teknik arıza olsun. 10 günlük teknik arıza mı olur? Anlatabiliyor muyum? Yani 10 günlük teknik arıza olmaz. Peki Rusya şu anda farkında mıyız? Bak, gaz, Rusya'dan gelen gaz, buğday. Türkiye şu anda Rusya'nın en büyük tarım alıcısı. Biz öyle zannediyoruz ki biz Ruslara domates satıyoruz, narenciye satıyoruz falan filan. Biz iyi. Ya adam tek kalem buğdayda senin sattığın domatesin, portakalın bilmem kaç misli sana mal satıyor. Anlatabiliyor muyum? Üçüncüsü ya gübre arkadaşlar. Bizim çiftçimizin tarlasına attığı gübre nereden geliyor? Ya kimden alıyoruz biz bu gübreyi hiç? Kimse düşünüyor mu bunu? Yani peki biz kalkıp Rusya'yla Ukrayna mevzusu yüzünden ters düşersek, yani düşelim demiyorum tabii ki, yani kesinlikle böyle bir şeyim yok ama yani bundan nereye varacağını, nereye gideceğini görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bir hayrı yok bu savaşta. Türkiye tarafsız bir şekilde durmalı. Asla ne Ukrayna'yı ne Rusya'nın yanında olmamalı. Tarafsız durmalı. Uluslararası meşru hukukun kendine verdiği Montrö yetkisini kullanarak Karadeniz'i bir barış gölü halinde tutmaya devam etmesi lazım. Bunun anahtarı Türkiye'de, yoksa 1914'te yapılan iddiaçıların yaptığı hata gibi, evet, iki tane Alman gemisini gönderip oralarda iki, evet, şehri bombalatırsanız o gün Hoca İmparatorluk gitmişti. Bugün neler gider? Hep beraber bir düşünelim.
Evet. Mahir, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim şey yok herhalde. Tamam.
Süreç bakalım nereye gidecek. Gelişme oldukça tabii, evet, biz de bunu izleyicilerimizle, senin kanalın vasıtasıyla memnuniyetle paylaşacağız. Yani herkesin barışa katkı sunması gerekiyor. Çünkü küresel çetenin, tekrar ediyorum, sizin insanlığınızı elinizden almak için hayata geçirdiği bu plan, ki o plan kesinlikle, şunu da ifade edeyim son olarak, geceleri bile uyutmayacağız onları. Dünyada tek bir kişi kalsak dahi konuşmaya devam edeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz. O küresel çetenin bütün parasına, gücüne, kudretine rağmen onlara rahat uyku uyutmayacağız. Başaramayacaklar. Tamam. İnsanın doğası gereği, sevabı ve günahıyla insan dediğimiz o şeyin elimizden alınmasına, o kimliğimizin elimizden alınmasına asla izin vermeyelim. Bu savaş bugün Rusya ile Ukrayna arasında, yarın başka bir yerde. Sadece ve sadece bu çetelere, bu kapitalist çetelere hizmet etmekten başka hiçbir işe yaramaz.